bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Yılanların Ucu Fakir Baykurt Adam Yayınları 7. Basım Şubat 2003 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Işıl Sırakaya. Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü adlı romanı bize köy hayatının ilk tam levhasını çizmiş olmak bakımından değerli görülmüştür. Bunda aynı zamanda yazarın memleket meselelerini heyecanla ifade edişi, yaşayan kişi yaratmakta kudreti de esere edebi bir kıymet vermektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Yılanların Öcü, köy gerçeğini derine giden bir görüş, yaşayan akık arası dengeli insanlarla ve gürbüz, diri, renkli bir dille veriyor. Sabahattin Eyüboğlu. Yılanların Öcü, bizim edebiyatımızın unutulmayacak, ardından yürünecek eserlerinden biridir. Yaşar Kemal. Yılanların Öcü üstüne meclisteki tartışma. Bizim sanatçılarımız yıllardır devletin ve devlet organlarının sanata, sanatçıya ilgi göstermediğinden yakınır. Son zamanlarda bakıyorum bu tutumda bir değişiklik var. Sayıları az da olsa bazı milletvekili ve senatörler, komisyonlarda, meclis ve senato genel kurullarında bazı roman ve oyunların sözünü ederek bunlar üstüne tartışma açıyorlar. Bu tartışmalara geniş zaman ve emek harcıyorlar. Yılanların Öcü romanımdan dolayı ben de böyle bir ilginin konusu oldum. Ama nasıl bir ilgidir bu? Ve tartışmaların düzeyi, değeri ne? Bir yazarın kendi yapıtı hakkında konuşmasını, hele yazmasını sevmediğim halde, bu yıl Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nda ve Bütçe Karma Komisyonu'nda yapılan Yılanların Öcü tartışması hakkında düşüncelerimi açıklamak zorunluluğu duyuyorum. Söyleyeceklerim hem bu tartışmalarda bana ve yapıtıma saldıranlara karşılık olacak, hem de Türkiye'de sanatçıların hangi koşullar altında yapıtı üretmeye çalıştığını belirtecektir. Yaşadığımız yıllarda birçok sanat alanı ve sanatçı ilgisizlikten kavrulurken, bir takım sanatçılar da ters bir ilgiyle tedirgin edilmektedir. İnsanlığın ilk çağlarından beri kullanmaya ve korumaya çalışıp geldiğimiz yaratma özgürlüğü, şimdilerde alabildiğine daraltılmakta, ülkemiz boğucu bir havanın içine gömülmek istenmektedir. Ben bu Yılanların Öcü'nü yazdığım zaman 28 yaşındaydım. Doğup büyüdüğüm ve çalıştığım köyleri, çalıştığım kasaba ve şehirleri incelemiş, toplumsal yapıları hakkında az çok bilgi edinmiştim. Türk ve dünya edebiyatının önemli yapıtlarını okumuş, anlatım sanatı hakkında yazı yazacak kadar bilgi öğrenmiş, hatta bazı denemeler de yapmıştım. Sanat yapıtında öz ve biçim konusunda bir görüşe varmış. Yeni ve doğru bir özün, yeni ve güzel bir biçime dökülmedikçe sanat yapıtının yaratılamayacağını anlamıştım. Olimpos'taki tanrıların macerasını destan biçiminde anlatan Homeros'tan bu yana edebiyat, şövalyelerden, beylerden, Adana kahvelerinde işsiz bekleyen küçük adama doğru kalınca bir çizgiyle inip gelmekteydi. Bu çizgiyi bir de 80 evli Karataş köyüne götürsem, bu köyün toprağında tırnaklarıyla tutunmaya çalışan Karabayram ailesini roman kahramanları arasına katsam kıyamet mi kopardı? Molière, Harpagon'u hangi sanatsal kaygı ve ilkelerle ele aldıysa, Gogol, müfettişi hangi duygularla yazdıysa, ben de Karabayram ailesini ve çevresindekileri aynı kaygı, ilke ve duygularla ele alıp yazmak istiyordum. Amacım, her biri birer Karataş olan köylerimizi, günümüzün öz ve biçimiyle dile getirmek, sanatın gücünden yararlanarak teknik ve uygarlığın bunca ilerlediği çağda alabildiğine geri, alabildiğine sefil yaşayan bu insanlar üstüne dikkatleri toplamaktı. Karabayram ailesi bana göre Türkiye'deki topraksız ya da az topraklı aileler çokluğunun bir tipiydi. Bayramgil, 7 yıl önce satılan bir bey çiftliğinden borçla 40 dönüm kadar toprak almış, Yüklendikleri borcu yeni bitirmişler. Boyunduruğun bir yanına öküz, bir yanına inek koşuyorlar. Kır bayır topraklarının ancak 3 evliği, yani 750 metrekaresi sulanabiliyor, üst yanı yanıyor. Üst yanı çorak, kurak topraklar. Ama Karabayram, karısı, 3 çocuğu ve anası Irazca umut içindedir. Gelecek harmandan sonra bir öküz alacaklar. İneği temelli sağımlık yapacaklar. Eğer bir sel, bir bela, yeni bir köy belası gelmezse, daracık evlerine yeni bir oda ekleyecekler. Birden bir heykel işi çıkar. İlim valisi, Türkiye halkının nasıl bir mutluluk içinde yaşadığını sembolize eden bir anıt dikme sevdasına kapılmıştır. Bu sevdayı gerçekleştirebilirse, Ankara'nın gözüne girecektir. İlçelere, köylere salma yapar. Karataş muhtarı salınan parayı hiçbir başka çaresi olmadığı için köy içindeki alandan bir ev yeri satarak bulmayı düşünür. Köy içinde 20 ailenin evi vardır. Hiç kimse evin önüne ev yapılmasını istemez. Helal ve gübrelik köyde evlerin ardına verildiği için yeni evin ardı eski evlerden birinin önü olacaktır. Bu hakarete katlanacak arkasız bir aile seçmeli ki hiç tepkisi olmasın. Bu aile Karabayram ailesi olabilir. Böylece muhtar, bayramın evinin önünü yeni bir eve gereksinimi olan kurul üyesi Deli Haceli'ye satar. Haceli gelir, temel açmaya başlar. Bayramın anası yaşlı Irazca, bu iş olamaz diye dikleşir. Bir kızılca kıyamettir kopar. Irazca gel geceleyin kalkıp temeli doldurur. Ötekiler gelip yeniden açarlar. Irazca gel Haceli'nin kerpiçlerini kırar, Haceli gelip bayramın karısına saldırır. Hatça gelin çocuğunu düşürür. Muhtar da bayramı odasına çağırıp dövdürür. Karabayram ailesinin mutluluk düşü, kimseye zararı olmayan o küçücük düş yıkılıverir. İş işten geçtikten sonra kaymakam gelir, Irazca'nın evi önüne ev yapılmasını önler. Düşürülen çocuk için de savcılığa gitmeyi öğütler. Bundan sonra muhtarla bayram arasında bir barış konferansı başlar. Muhtar bayrama, gitme mahkemeye der. Bayram gidecektir. O zaman muhtar bir kıssa anlatır. Biçim olarak biraz açık görünen bu 12 satırlık kıssa, öz olarak şunu deyimler. İster burada kal, bizimle barış, ister mahkemeye git, ipin bir ucu bizim elimizdedir. Elinde sonunda senin alanı belleriz. Fır dolayı dağlarla çevrili Karataş'ta bu gözdağı korkunçtur. Karabayram gibi yoksulların ipi, gerçekten sırtını ilçedeki kodaman particilere ve yöneticilere dayamış muhtarın ve Deli Haceli'nin elindedir. Eğer silmezse, pundunu bulup daha hesaplı bir sille ile temelli yıkabilirler onu. Bundan dolayı bayram duraklar, fakat Irazca direnmesini sürdürmektedir. Davacıyız, düşün yollara der. Görülüyor ki yapılmak istenen açık sahneler çizerek okuyucunun cinsel duygularını gıdıklamak değil, Türkiye gerçeğinin bir kesitine ışık tutmak. Bu gerçeğin içindeki insanları ak ve kara yanlarıyla tanıtmak. Yerli dille, yerli gerçeklerle, yerli bir roman dokusu çıkarmak. Böylece halkın düşüncesini, yakınmalarını, isteklerini sanat ve politika alanına getirmektir. Yazar bunu başarmış mıdır, başaramamış mıdır? Ortaya koyduğu bu denklem doğru mudur, değil midir? Bu noktalarda her zaman tartışma ve eleştiri yapılabilir. Yazar yerilebilir. İlgi duyan herkes istediğini söyleyebilir, yazabilir. Ama bizim mecliste yapılan bu değil ki. Yılanların Öcünü bitirdiğim zaman Yunus Nadi roman armağanı yarışması açılmıştı. Temize çekip yolladım. Cumhuriyet Gazetesi kurduğu küçük jüri ile yarışmaya katılan romanları eledi, dörde indirdi. Bu işi yapan jüride kimler vardı? Nadir Nadi, Burhan Felek, Hamdi Varoğlu, Yaşar Kemal, Selma Andak, Vahdet Gültekin, Cahit Tanyol ve Tevfik Sadullah gibi Cumhuriyet yazarları. Bunlar büyük jüriye sunulacak dört roman arasında benimkini de kattılar. Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sabahattin Eyüboğlu, Vala Nurettin, Orhan Kemal, Azra Erhat, Cevat Fehmi Başkurt, Haldun Taner ve Behçet Necatil gibi Türkiye'nin tanınmış sanatçı ve eleştirmenlerinden kurulan 9 kişilik büyük jüri 7 oyla Yılanların Öcünü birinci seçti. İstanbul'a gidip ödülümü aldım. Roman Cumhuriyet'te gün bölük yayımlandı. Sonra kitap oldu. O zaman jürinin yetkisi, yetkisizliği hakkında kimsenin kuşkusu yoktu. Daha önce verilmiş bazı roman ve şiir armağanlarının jürileri hakkında yetkiliydiler, yetkisizdiler yolu çok tartışma olmuş, çok yazı yazılmıştır. Yılanların Öcünü birinci seçen jüri hakkında ne seçimden önce ne seçimden sonra bir tartışma olmamış, yazı yazılmamıştır. Tersine yazılan birkaç yazıda jürinin yetkili, güçlü ve kararının yerinde olduğu belirtilmiştir. Senato'daki son tartışmalar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Türkiye'de savcılar bulunduğunu söylemiş. Sözünü dinletebildiğimi bilmiyorum. Yılanların Öcünün gün bölük yayımı bittikten sonra Cumhuriyet Gazetesi ve benim hakkımda yukarıda sözünü ettiğim kıssadan dolayı bir müstehcen yayın kovuşturması açıldı. Gazete ve ben ayrı ayrı savunmalarımızı yaptık. Roman bilirkişiye inceletildi. İnceleme sonunda suç bulunmamış olacak ki 9412 numaralı Cumhuriyet Savcısı Müfit Birsen verdiği 17-11-1958 gün ve 1958'e 1347 sayılı takipsizlik kararını gazeteye ve bana bildirdi. Bir sanat yapıtının müstehcen olup olmadığı konusunda geçerli söz elbette yetkili adliyecilerindir. Onlar müstehcen değildir demişse akıllı insanlar bu konudaki tartışmayı hemen keser. Oysa Yılanların Öcü konusunda böyle olmamıştır. Adliyenin kararından sonra 1959 yazında o zamanki Milli Eğitim Bakanı ile İstanbul Milli Eğitim Müdürü'nün odasında oturduk yeniden tartıştık. Bakan romandan iki sayfa okumuştu. Ona göre bir insanı tanımak için iki saat, bir romanı anlamak için de iki sayfa yeterdi. Bugün 1959'dan 1962'ye geldik. Şu geriliğimize bakın ki bana saldıran senatörler şimdi o iki sayfayı da gerekli bulmuyor, okumuyorlar. İstanbul'daki tartışmada verdiğim karşılık bakanı kızdırdı. Eski özel kalem müdürü ve o zaman talim ve terbiye kurulu üyesi olan Cahit Okurer'i çağırdı. Yılanların Öcünü oku, bir rapor hazırla dedi. Bugün bir senatör olarak romanı ve beni suçlayanlardan biri olan Okurer, bakanın istediği raporu hazırlayıp, roman hem müstehcendir hem de sol propaganda yapmaktadır buyurdu. Hemen öğretmenlikten çıkarılmamı önerdi. Adliyeciler ve bilirkişiler yanılmışlardı demek. Milli Eğitim Bakanı kurt bir politikacıydı herhalde. Elinde sağlam bir belge bulundurmak için Okurer'in raporunu bir de Talim ve Terbiye Kurulu'na onaylattı. Hepsinin günahını almak istemem ama o zamanki üyelerden pısırık olanlar sıkıştırla sıkıştırla onayladılar raporu. Ben de suçum açıklanmadan 27 Mayıs 1960'a kadar öğretmenlikten uzak tutuldum. Haksızlık ancak 27 Mayıs'ta düzeltildi. İşte şimdi sık sık başıma kakılan talim terbiye raporu budur. Bizim meclisteki akıllılar ellerinde bu rapor ama daha önceki takipsizlik kararını çiğneyerek şimdi bu tartışmaları yapıyorlar. Yeniden öğretmenlikten çıkarılmamı, cezalandırılmamı öneriyorlar. Bunun için yeni Milli Eğitim Bakanını sıkıştırıyorlar. Sıkıştıra dursunlar. Bu arada Yılanların Öcünün bir senaryosu yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın sansür komitesi senaryoyu inceledi, çekimine izin verdi. Filmin çekimi yapıldı. Sonra o güne kadar yüzcek tanımadığım genç bir rejisör, Devlet Konservatuarı'ndan Ergin Orbey, bana bir tomar müsvet de getirdi. Yılanların Öcünü oyun yaptım, bir okuyalım dedi. Oturup okuduk. Atılacak yerleri attık, katılacak yerleri kattık. Oynayıp oynayamayacaklarını bilmeden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne verdik. Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu oyunu inceledi. Oynanmasına karar verdi. Oyuncular provaya başladı. Senatörler çıngar çıkarmasa Karataş Köyü'nden Bayram'ın anısı Akfilik saçlı Irazca Devlet Tiyatrosu sahnesinde de konuşmaya başlamış olacaktı. Şimdi bana saldıran, cezalandırılmamı, işten çıkarılmamı, romanımdan yapılan oyunun yasaklanmasını isteyen senatörler düşünsünler. Yasa dışı yollarla bir yapıtı ben bu kadar elemeden geçirtebilir miydim? Kendileri geçirtebilir miydi? Yasa yollarıyla elenmiş, incelenmiş, bu kadar süzgeçten geçmiş, sağlam çıkmış bir yapıttan niçin korkuyorlar? Beklesinler, yapıt halkın karşısına çıksın. Konuşacaklarsa ondan sonra konuşsunlar. Madem romanı okumamışlar, bari oyunu görsünler. Suçu var mı yok mu o zaman tartışsınlar. Şayet savcı göstermezse ona da göstersinler. Belirteyim ki yılanların öcü hakkında yayınlandıktan bugüne kadar yetkili organlarca halkımızın zararına propaganda var diye bir kovuşturma yapılmadı. Herkes bilir ki mahkemelerden başka hiç kimse, hatta milletvekili ve senatörler bir yazara, bir yapıta bu konuda damga basamaz. Devletin yargı gücünü Büyük Millet Meclisi değil, bağımsız mahkemeler kullanır. Böyleyken romanı okumamışlar, oyunu görmemişler. Devlet tiyatrosuna oyun seçme yetkileri, hatta bilgileri yok. Çünkü yetkiye ve uzmanlığa dayanan ayrı iştir. Herkes bilmez. Kalkmış konuşuyorlar. Yılanların öcü aşağılık. Yazarı tefessü etmiş. Lak lak lak lak. Böyle ulu orta söz ediyorlar. Bana suç ağırdırıyorlar. Milletvekili ya da senatörler üçü beşi birleşip biz adliyenin kararını dinlemeyiz. Biz İçişleri Bakanlığı'nın sansür komitesini, devlet tiyatroları edebi kurumunu takmayız. Biz 27 Mayıs kararlarına kulak asmayız. Biz sanat yapıtı yaratanları düşüncelerinden ve tutumlarından dolayı boğarız. Onları işlerinden atarız diye yeni bir yasa çıkarsınlar. Ondan sonra kendileriyle uğraşalım. Bunu yapmadan sanata karışamazlar. Herkes yetkisini ve sınırını bilmelidir. Hele oynanmamış oyunlar hakkında ileri geri hiç konuşamazlar. Yapmak istedikleri işin adı sansürdür. Türkiye'de kitaplar ve oyunlar sansür edilemez. Biz Sinop'undakini kaldırtalım diye çabalıyoruz. Onlar bütün sanatlara, yayınlara sansür getirmeye çalışıyorlar. Bunu yaptırmayız. Anayasayı korumak, onu saymak kendilerinin ilk görevidir. Bu görevi onlar yapmazsa biz yaparız. Alanı uzun süre kendilerine bırakmayız. Boşuna umutlanmasınlar. Duvarları hiçbir kötü sözle kirlenmemiş olarak kendilerine teslim edilen o çatının altında, yapıtım ve kişiliğim hakkında kullanılan sözler, senatoda bile yüksek düzeyli bir tartışma geleneği kuramadığımız noktasında beni çok düşündürmüştür. Sözüm ona müstehcen yayın yapmakla suçladıkları yılanların öcünde o kastı gütmediğim için müstehcen bir roman yazmadım. Ama şimdi vaktim olursa böyle bir roman düşünüyorum. Bari hakkımda bu çirkin sözleri söyleyen senatörleri yazayım da millet bir müstehcen roman görsün diyorum. Kızılçin sefiri ve eşiyle resim mi çektirmişim? Tartışmaları bazı gazeteler böyle yansıttı. Zavallı McCarthy taslakları. Sanıyorum ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin henüz bizde elçiliği yoktur. Resim çektirmek istersem onu ancak ben bilirim. Ama işin doğrusu budur. Bugüne kadar hiçbir elçilikle ilişkim olmadı. Halktan yana her sanatçı gibi polis beni de izlemektedir. Raporlara baksınlar. Benim yalnız bir kaynakla ilişkim olmuştur ve sık sık olmaktadır. O kaynak Türkiye'nin halkıdır. Bu ilişkiyi de kesemezler. Yılanların öcü, Türkiye gerçeklerini dile getirmeye çalışan mütevazi bir romandır. İçi boş değildir. Hepimizi rahatsız edecek acı bir dille yazılmıştır. Birçok bölümlerinde halkın bilinçaltı konuşmaktadır. Şimdi bir orta çağ kafasıyla benim kişiliğimde bu sesi boğmak isteyenler lütfen söylediklerimi anlamaya çalışsın. Ben halktan yana sanatçıların çok suçlandığını, çok daha ağır çile çektiğini biliyorum. Gülünecek kadar kafasız olanların ve burnuna kadar çıkarına batmış işbirlikçilerin yönettiği ülkelerde daha neler neler olur bunu da biliyorum. Ama yapıtlar çürütülemez. İnsanların düşünceleri öldürülemez. Bu türlü politikacıların sonunu da iyi biliyorum. Onlar sanata ve sanatçıya saldırmaya devam etsin. Asıllı asılsız her saldırının böyle sağlam çıktığı için ben bu romanı daha da seviyorum ve öpüp başıma koyuyorum. Bu akıllılar ülkemizde güç halle ilerlemeye çalışan sanatın havasını kesmeye, güneşine perde olmaya özeniyorlar. Sanatçıyı yıldırıp kendi buyruklarını almak istiyorlar. Ama sanatçı onların dediği yere gelmez. Bir oyunun oynanmasına engel olabilirler. Türkiye'de onlardan yılacak bir tiyatro genel müdürü, bir Milli Eğitim Bakanı çıkabilir ve çıkmıştır. Ama sanatçı çıkmaz. Tek başıma da kalsam, bir sanatçı olarak ben onları dinlemem. Onların sözüne bakıp yazacaklarımdan geri kalmam. Onların keyfine göre tek satır yazmam. Fırlatır atarım elimden o kalemi. Ankara, 8 Şubat 1962. Fakir Baykurt. Bu kara bayramın 80 evli Karataş köyünde kimsenin gözüne batmayan bir yaşamı vardı. Babadan kalma ahırlı, samanlıklı, toprak damlı bir evi, bir kağnısı, bir öküzü, bir ineği, bir eşeği, 3 koyunu, 2 ası kuzusu, 3 yumurtlayan 11 tavuğu ve 7 yıl önce satılan Necip Bey çiftliğinden boğazına kadar borca batarak aldığı 45 dönüm kadar toprağı. Bu toprakların ancak 3 evliye sulanabiliyor, bir dönüm bile değil. Ama onu yarıcılıktan, kır bayır da olsa bu topraklar kurtardı. Hele bu yıl borcum da paklayınca Karataş'ta komşu katarına girecek. Artık kendisinin de bir varlık olduğunu duymaya başlıyor yavaş yavaş. Evliydi. 3 çocuğu var. Babası 14 yıl askerlik yapmış. Yemen'i, Yunan'ı, sonra da Cumhuriyeti görmüş Karaşali. Daha bayram tüysüz bir delikanlıyken anlaşılmaz bir köy arasından eyvallahı çekip gitti. Bayramı hemen her işte söz geçiren anası Irazca sağ. Ocağın başkanlığı onun elinde. Anasıyla karısı arasında belli bir gelin kaynana anlaşmazlığı sezilmiyor. Kapısında bir de köpek var. Korkusuz, ürküsüz günler geçip gidiyordu. Bir uçtan da işleri yoluna giriyordu aklı sıra. Bu romandaki olaylara kadar. Bundan önce kendi karısından başka bir kadınla yatma dalgası da yoktu. Kafasının altındaki bu ateş de romandaki olayların akışı sırasında parladı. 1. Gök Göverti Ekimi. Gün ışığı köyü köşeyi sardı, kapladı toprağı. Bir çelik öküzle bir ince inek koşulu kağını, gıcırtılı sesler çıkararak sazlı yerdeki harıma doğru ağır aksak ilerliyor. Evin küçük sarı köpeği Toman, başını yere dikmiş, kağnının yarı sıra tin tin koşuyor. İkide bir rast geldiği otun dikenin dibine siyiyor, yeniden koşuyor. Karataşlı köylüler bir haftadır gök göverti ekimini hızlandırdılar. Sabahları erken kalkmaya, akşamları işten geç dönmeye başladılar. Karabayram, karısı, kendisi ve yavaş yavaş işe yarar çağa gelen oğluyla 2 gündür gidip geliyor harıma. Ekilecek toprağı aktardılar, arıkları, emmenleri hazırladılar. Patatesli fasulyeyi ekmişlerdi, iş ötekilere kalmıştı. Gıcırtılı sesler çıkaran kağının üstünde gene gidiyorlar. Karabayram bir ineğe bir öküze dürtüyor övendereyi. Anası Irazca 2 küçük torunuyla evde kaldı. Evin de ona göre işleri var. Harım çakırın köprüyü geçer geçmez sol kolda kalır. Değirmen suyundan kolayca sulanabilir. 3 evlek. Bir evliğine fasulye, bir evliğine patates ekiyorlar. Öteki sebzelere kala kala bir evlecik yer kalıyor. Çok azdı ama buralar iyi topraklar. Her yanı birer adam boyu kaslan, küçücük bir taş çıkmaz. Derin topraklar, biterli, hem de köye yakın. Karataş'ın güneydoğusundaki dağların başına yağan kar baharda erir. Bir görülmemiş gürültüyle yuvarlanır, yürür, taşını, çakılını daha yukarılarda bırakan seller, buraları ince tatlı bir mille bir iki kez doldurdu mu biterli topraklar daha biterli olur. Ufacık ufacık tarlacıklardır. Köyde sadece Ali, Kosa, Muhtar Hüsnü, İkiz İsmail, Üye İbrahim gibi varsılca kişilerinki bir dönümden iki dönümden fazlaydı. Geri kalanlarınki yarım dönüm bir evlek. Hiç olmayanlar bile vardır. 5 parmağın 5'i Karataş'ta da bir değildir.